TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Programı hazırlayan Ahmet Büyükçulhacı, kumanda masasında Fethi Gürbüz, programı sunan İffet Diler. Bir koşudur yaşamak ve zordur. Nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçek de kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte. Gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Beni kategorize etme, benle oynama. Yaftayı yapıştırıp bana isim koyma. Karikatürleştirme beni, ilahlaştırma. Tabulaştırma sakın, tapulaştırma. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, öyle mi sevdim? Matematikleştirme beni, çarpma, bölme, toplama, çıkartma sakın, hesaplaştırma. Mekanikleştirme beni, otomatikleştirme. Beni yarıştırma onunla bununla, karşılaştırma. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi depolaştırma. Duygularım yok oldu, yüreğimi nasırlaştırma. Beni demoralize etme, depolitize etme. Her işten kaçar oldum, illegalize etme. Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim? Seni öyle sevdim, öyle sevdim. Seni öyle sevdim, böyle mi sevdim?
Müzik engel dinlemez.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words.
Sevgili dinleyiciler, eminiz hem filmi anımsadınız hem de bu şarkının sesini hemen yüreğinizde bir heyecanla karşıladınız. Müzik Engel Dinlemez'de bugün Sayın Önder Kütahyalı ile birlikteyiz, müzik yazarı, ve bize sürpriz yaptı aslında Sayın Kütahyalı. Nasılsınız, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
I Just Call to Say I Love You. Evet. Birçoğumuzun bildiği bir şarkı, aynı zamanda bir film melodisi.
Evet.
Neler söyleyeceksiniz Steve Wonder ile ilgili?
Efendim, bu şarkı sanatçıya en iyi şarkı Oscar'ını kazandırmış ve Grammy'den de yaşam boyu başarı ödülü kazandırmış. 80'li yıllarda yapmış. Ama tabii hafif müziğin çok önemli bir ismi Stevie Wonder. 1950 doğumlu. Doğuştan görme özürlü. Zenci. Soul şarkıcısı. Besteci. Klavye çalıcısı, ayrıca söz yazarı. Yani çok yönlü bir insan. Aşağı yukarı 60'tan sonraki rock, pop müzik yaşantısına ağırlığını koymuş olan bir adam. Her parçasında neşeli, parlak, iyimser bir hava getiriyor. Esinlendiği en önemli kaynak Ray Charles. Ki bir gün inşallah onu da burada konuk edeceğiz.
Merakla bekliyoruz.
Tabii efendim. Yani böyle bir program olur da Ray Charles olmaz mı? Mutlaka olacak. Ayrıca Afrika müziği, caz gibi çeşitli türlerden esinlenmiş. 5 yaşında armonika çalmaya başlar Stevie Wonder. 6'sında da piyano. 8'ine geldiği zaman davul ve bongo alanında da usta olur. Doğal ki o yıllarda ilk eğitimini de almaya başlar. Bu arada aklıma hemen geldi, Reader's Digest dergisinde bu okul günleriyle ilgili bir öykü okumuştum. Aktarayım onu da. Steve okula geldiği zaman bir öğretmen vardır. Der ki, Stevie, sen de doğru düzgün eğitim yapma. Hemen hasır örmesini, sepet yapmasını öğren der. Çünkü 3 engelin var. Birisi görme özürlüsün ya da körsün. İkincisi zencisin. Üçüncüsü yoksulsun der. Bu öğüde karşı Stevie o yıl okul birincisi olur. Ve 13 yaşına geldiği zaman da ilk albümünü yapar. Burada Fingertips adlı şarkı pop listesine girer. 1964'te yalnız pop müzikle yetinmeyip klasik piyanoda öğrenmek hevesine kapılır ve Michigan Körler Okulu'na gider. Fakat buradaki eğitim sanıyorum epey kısa sürer ve aynı yıl bir dizi pop şarkısı ortaya koyar. Örneğin Uptight Blowing in the Wind adlı şarkı ona ödül getirir. 1960'da Taurus Production adlı stüdyoyu kurar. Affedersiniz.
Estağfurullah, rica ederiz.
Burada 2 yıl içinde 2 tane albüm çıkarır. Bunlardan Talking Book adlı, yani konuşan kitap adlı albüm onu süperstar durumuna getirir. Ardından Rolling Stones, biliyorsunuz ünlü bir pop topluluğuydu. Onunla bir dinleti gezisine çıkar ve orada geniş bir beyaz dinleyici kitlesine seslenme fırsatını bulur. Bu arada 2 parçasıyla da Grammy ödülü alır. 1973 yılında ağır bir kaza geçirir. 4 yıl komada kalır. 4 yıl demişim. 4 gün komada kalır. Kendisine geldikten sonra koku alma duygusunu yitirir. Daha sonra 1 milyon satan 3 tane parça çıkartır ve bunlarla 14 tane Grammy ödülü alır. Yaşantısı böyle büyük başarılarla dolu. 1979'da yine çıkarttığı parçalarla ödüller alır. George Benson ve Bob Marley gibi pop müziği ustaları ondan geniş ölçüde etkilenirler. Stevie Wonder toplumsal konulara ve siyasal konulara da eğidir şarkılarında ve bunlarda son derece yürekli davranışlar içindedir ve özgürlüğün simgesi olarak alınır ve 1982'de Amerikan devleti veya hükümeti kendisine hafif müziğe yaptığı, pop müziğe yaptığı katkılardan dolayı liyakat ödülü verir. Aşağı yukarı benim bu konuda söyleyebileceklerim bunlar.
Evet. Kıpkırmızı uçuşan bir elbiseydi. I just call to say I love you.
Evet.
O sahneyi eminim unutmadılar dinleyicilerimiz. Siz çok keyifli bir insansınız Sayın Kütahyalı.
Estağfurullah.
Kağıdınızın rengi ve de dokusu çok hoş. Dinleyicilerimiz keşke burada olsalar da ağırlama şansımız olsa. Bu görseler sizin her hafta nasıl hoş bir keyifle hazırlandığınızı ve de geldiğinizi.
Sağ olun, eksik olmayın. O sizin iltifatınız.
Estağfurullah. Sizin heyecanınıza katılmamak mümkün değil. Steve Wonder'ı bir kez daha dinleyelim mi bir başka parçada?
Evet. Superstition. Yani batıl inanç.
Evet, teşekkür ediyoruz.
Sağ olun.
Yine birlikte olmak
dileğiyle. İnşallah dediğim. Efendim. İnşallah.
Very superstitious.
dinleyiciler hiçbir engel olmadığı halde üretmeyen, hayata ve dolayısıyla hayatına fark katamayan pek çok insan varken, pek çok insan da engeline rağmen üretmenin onurunu ve keyfini yaşıyorsa, bu noktada kim engelli sorusunu sormadan geçemiyoruz. Yaşamak adına önemli olan engelleri kaldırabilmek galiba. Eliniz ayağınız tutuyorsa, işitiyorsanız, görüyorsanız, bedeniniz sağlıklıysa üretmelisiniz mutlaka. Bundan kaçış yolu olmamalı. Yoksa hazır yiyici durumuna düşersiniz. Değerli olmadığınızı hissedersiniz başkalarının gözünde. Engelliyseniz de üretmelisiniz. Yine toplumda yer edinebilmek, yaşamı göğüsleyebilmek adına sahip olamadığınız ya da yitirdiğiniz fiziksel özellikler engelliyi toplum gözünde eksik kılmamalı. Çünkü insan sadece üretemediği noktada diğerlerinden eksik kalır. Bu anlayışla yola çıkan bir dernek var İzmir'de. Engelsiz Yaşam Derneği. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün düzenlediği kurslara katılarak bilgi ve beceri edinen dernek üyeleri, karanlığa kızacağına bir mum yak diyen. Konfüçyüs'ü desteklercesine mum üretiyorlar. Hem karanlığı yok etmek hem de başka engellilere ışık olabilmek adına. Dernek Başkanı Gülgün Yorgancılar ve dernek üyelerinden Fatma Önal'la Cüneyt Akarsoy şu anda stüdyomuzdalar, çalışmalarını anlatmak üzere tabii ki. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız?
Teşekkür ederiz.
Böyle
sizi gördük.
Böyle bir imkan yarattığınız için de teşekkür ediyorum.
Estağfurullah, rica ederiz. Biz size teşekkür ediyoruz. Yaşam konusunda bize rehber olduğunuz için. Sayın Gülgün Yorgancılar, sizinle başlayalım mı?
Tabii ki.
Engelsiz Yaşam Derneği kuruluş öyküsü.
Tabii ki. Engelsiz Yaşam Derneği 2003 yılında kuruldu. 2003 yılından kurulduğu günden bu yana tüzüğümüz gereği, yapmak istediğimiz projeler gereği engellilerin özellikle eğitim, sosyal, kültürel anlamda gelişimlerini sağlamaktır. Engellilerimizi evden dışarıya çıkmak, toplumla iç içe bütünleştirmektir. Bunu da bir ölçüde başardığımıza inanıyorum. Arkadaşlarımızı Halk Eğitim Merkezi işbirliği içerisinde halk eğitim kurslarına, mesleki eğitim, el becerileri kursları, okuma yazma kursları verdik zaman zaman. Pek çok arkadaşımız okur yazarlık diplomalarını aldılar. Hı hı. Ve hedefimizi yükseltmek istiyoruz. Bu anlamda açık lise başvurularını yaptık ve arkadaşlarımızın eğitimlerini sonuna kadar gidebildikleri yere kadar sürdürmek istiyoruz. Bu arada mum yapımı kurslarımıza çok ilgimi çekiyordu benim.
Onu biraz sonra isterseniz anlatalım, dinleyicilerimize paylaşalım. Öncelikle dernekten biraz daha bahsetmek istiyoruz. Tüm engelleri açık mı dernek?
Tüm engellerimize açık. Tüzüğümüz gereği bedensel engelli olmamıza rağmen tüm Gaziemir'de bulunan engelli arkadaşlarımız duyarlılık gösteriyorlar. Kendilerine yakın oldukları için tercih ediyorlar. Bizler de onlara seve seve kapılarımızı açıyoruz.
Kaç kişi var yaklaşık olarak, bir sayı vermek mümkün
200'ü mi? Aşkın bir üye sayımız var.
Sadece Gaziemir mi?
Geneli Gaziemir. Gaziemir'in en ücra köşelerinde. Hı-hı. Ağır engelli ve ulaşımın ulaşamayacağı noktalardayım. Oradan engelli arkadaşlarımızı, hı-hı, dernek merkezimize getirmeye çalışıyoruz. Görme engelli arkadaşımız da var içimizde. Sağır dilsiz arkadaşımız da var. Hafif zihinsel engelliler de var. Tabii çoğunluğu da bedensel engelliler
oluşturuyor. Engellinin de üretmesi gerektiğini esas alıyorsunuz. Bu düşünceden yola çıkarak kurslara katıldınız.
Evet.
Neden mum yapımı diyelim ve başlayalım.
Neden mum yapımı? Tüm engel grubuna hitap ediyor. Çünkü bazı engeller, bazı arkadaşlarımız elini kullanamıyor. Bazı arkadaşlarımız zorluk yaşıyor. Çünkü engel kişiye özel olduğu için. Ama mum yapımı kursunda tüm engelli arkadaşlarımız kendine yapacakları bir nokta bulabiliyorlar. Kolektif çalışılıyor o anlamda. Bir bütünlük içerisinde çalışılıyor.
Malzemeyi nasıl temin ediyorsunuz?
Malzemeyi kendi sattığımız, ürettiğimiz
ürünlerden
elde ediyoruz.
Herkes şeklini, rengini kendi mi belirliyor, kendi keyfine göre mi yapıyor? Yeni böyle motifler ya da
kalıplar şeklinde çalışıyoruz. Çeşit çeşit çok araştırıcı oluyoruz bu konuda. Çünkü zaman zaman modelin zamanı geçebiliyor. Modelin
modası geçiyor.
Modası geçebiliyor. Bir sürükleyici model yaratmamız, renk yaratmamız gerekiyor. Alışveriş merkezlerindeki mumları baz alıyoruz. Bizler de onu merkezimizde uyguluyoruz, kalıplarını temin edip.
Nereden
destek alıyoruz? Mum. Belediyelerden de destek alabiliyoruz.
Mum yapma fikri nereden doğdu? Sizin bir
mum yapma fikri yıllardan beri oluşmuştu. İlk oluştuğu zamanı isterseniz ben vurgulamak istiyorum. 1998 depreminde sonraki depremzede bayanlar İzmit'te depreminde sonra depremzede bayanlarımız ne yapabiliriz diye kendilerine bir katkı tekrar hayata bir motivasyon sağlamaları gerekiyor çünkü. Onlar 5-6 kişilik bir grup oluşturmuşlar. Böyle mum yapmaya başlamışlar. Daha sonra onu geliştirdiler. Ben bunu çok basından takip ettim. Geliştiler. İşte Avrupa çapına yayıldılar. Avrupa'ya mum üretmeye başlamışlar. Neden bizim arkadaşlarımız arasında oluşmasın dedik. Buna halk eğitim öğretmenlerimizle paylaştık. Arkadaşlarımızla paylaştım. Arayış içerisine girdik. İnsan çok istediği bir şey muhakkak elde ediyor. Ve bunu başarmanın da gururunu yaşıyorum.
Evet. Peki başka çalışmalar da yapıyor musunuz? Örneğin ahşap boyama, takı tasarımı?
Evet, ahşap boyama çalışmalarımız oluyor. Ahşap boyama belirli bir süre sonra onun da modası geçiyor. İşte sürekli yenileyici araştırmaya girmek gerekiyor. Takı tasarımı, bujiteri çalışmalarımız var.
Sipariş üzerine mi yapıyorsunuz bunları?
Maalesef ona henüz ulaşamadık. Çok istediğimiz, çok arzu ettiğimiz bir durum bu çünkü. Biz bedensel engelli olduğumuz için standlarda ürünlerimizi götürüp
kendiniz
pazarlaması biraz güç oluyor. Biz de sponsorlarımızdan, iş adamlarımızdan bu anlamda biz de destek olmalarını istiyoruz açıkçası.
Nasıl destek olunabilir? Verebileceğimiz bir adres
var. Sipariş üzerine çalışırsak çok çok daha iyi olur. Arkadaşlarımız çok yoruluyorlar çünkü birkaç arkadaşımız var standlarda işiyle uğraşan.
Evet.
Çok onlara ağırlık oluyor, yoruluyorlar.
Bir gelir elde ediyorsunuz şüphesiz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Arkadaşlar arasında sosyal yardım şeklinde oluşuyor ve üretmenin hazzını, zevkini yaşıyor arkadaşlarımız. Motivasyonu arttırıyoruz. Bu anlamda çok güzel oluyor.
Evet. Ve Fatma Önal'la Cüneyt Akarsoy'a da sorularımız var. Öncelikle tanımak istiyoruz. Sayın Fatma Önal, sizden başlayalım.
6 yıldır Engelsiz Yaşam Derneği ile içindeyim. Şu anki görevim saymanlık yönetimdeyim. İşte bütün dernekteki kurslara katılıyorum. Evden çıktığıma çok mutluyum. İnanın 6 yıl önce sizinle konuşamazdım. O kadar çok farklıydım. Özgüveninizi kazanıyorsunuz. Bütün engelli arkadaşlarıma bunu rica ediyorum. Yakınlarındaki bütün neredeki dernekler varsa başvuru yapsınlar. Çok önemli.
Kolaylıkla ulaşabiliyor musunuz peki derneğe, rahat gidiyor musunuz?
Evimde arası var ama servisimiz vardı, şu anda yok ama evimizden bir servis alıp bırakıyor. Çok güzel sistemimiz var şu anda oturumda.
Bizim Gazemir Kaymakamlığımız Halk Eğitim Merkezi işbirliği içerisinde olduğumuz için servis eğitim aldığımız süre zarfında servis aracı kiralıyorlar, bedelini ödüyorlar. Evinden arkadaşlarımızı alıyor, merkezimize getiriyoruz. Eğitim akşam üzeri eğitimimizi tamamladıktan sonra tekrar bütün arkadaşlarımızı evlerine bırakıyor. Bu arada bizim Gaziemir Belediye Başkanımız da bizler için böyle bir bina yapıldı. Kendi binamıza hizmet veriyoruz Aktepe Mahallesi'nde.
Evet.
Bize destek veren yetkililere de teşekkür etmek istiyoruz.
Kaçıncı katta merkeziniz? Giriş katı mı?
Giriş katı. Bize özel yapıldı. İç donanımları, her şeyi bize özel oldu.
Evet.
Modern bir bina.
Evet, kaymakamlığın ve halk eğitim merkezinin böylesine yakın bir işbirliği içinde olması çok güzel aslında, çok bir güzel örnek
gerçekten
oluşturuyor.
Gerçekten çok
önemli. Cüneyt Akarsoy'a da merhaba diyelim.
Ben birkaç bir şey daha söyleyebilir miyim? Şu anda tiyatro çalışmalarımız var. Çok yakında da bilgisayar kurslarımız başlayacak. Çok güzel çalışmalarımız. Rica ediyorum engellileri lütfen derneklere başvuru yapsınlar. Evde oturmasınlar. Ne kadar çok engelli dışarıda olursa ben engelimizin aşılacağına inanıyorum.
Evet.
Çok bir teşekkür ederim.
İşin açıkçası siz hayata katıldıkça
bizim
yaşamımız da bir anlamda
çok
kolaylaşacak.
Önemli,
çünkü birbirine bağlı, çok uzak değil.
İstihdam çok önemli.
Sayın Cüneyt Akarsoy.
Merhabalar.
Bütün hanımların içinde konuşmak ne kadar zor değil mi?
Yani titrediğimi görüyorsunuz herhalde.
Estağfurullah, rica ederim. Yani, söz sizin, şöyle uzun uzun bir konuşun, anlatın Cüneyt Akarsoy'u.
Fazla uzun anlatmak şu anda benim için çok zor olacak, onu en başta söyleyeyim. Ben bu derneğin...
Ne zaman katıldınız?
Bu derneğe ben katıldığım zaman en azından bir 3-4 ay oluyor sanırım, değil mi? Hı hı. Ben daha yeniyim açıkçası orada. Elimden geldiği kadar yardımlarda bulunmaya çalışıyorum. Mesela mum yapımında olsun veya standa bir şey götürülecekse, ben açıkçası yeni olduğum için bunları yapmaya çalışıyorum ama bu derneğe katıldığım için de gayet mutluyum. Çünkü daha öncesinde evde oturuyorduk. Fatma ablanın dediği gibi.
Evet. En küçükleri siz misiniz bu arada?
Sanırım ben biraz ortayım. Orta yaşlılar arasına giriyorum ben. Elimden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışıyorum ama bu derneğin bünyesinde olmak inanın gerçekten çok güzel bir şey.
Derneğe nasıl haberiniz oldu? Nasıl katıldınız? Size eminim çok farklı bir çevre de kazandırmıştır. Evet, ama evet. Bunun dışında hayatınızda neler değişti? Ne hissediyorsunuz? Cüneyt Akarsoy, biraz heyecanı sizinle başlayalım.
Beni ablam buldu, başkanımız buldu. Sağ olsun, ben bilgim yoktu. Ama gerçekten her zaman söylüyorum, minnettarım. Çok değiştim, hayatım değişti. Ailem şu anda diyor ki ya çok sosyal oldun, biraz evde otur. O kadar sosyal oldum gerçekten. Çok mutluyum.
Kıskanıyorlar demek sizi.
Yok, kıskandığından değil de gerçekten onlar da seviniyor. Çok ya, Van'dan tutun Sivas'a kadar gittim yani. İnanın çok güzel.
Gezmeye başladınız, ne evet. Kadar güzel.
Çok güzel.
Geçen ay bir deniz maceramız vardı mesela. Evet. Ama ben şunu değinmeden geçmek istemiyorum. Neden heyecanlıyım? Üç tane güzel bayın arasında. Bırakın heyecanlı olayım artık yani, değil mi?
Evet.
Diğer Türkiye genelinde çalışan, hizmet veren derneklerle de iç içe oluyoruz. Onların çeşitli etkinlikleri oluyor. Geçen yıl Van, Sivas, Bafra şubeleri gibi. Arkadaşlarımız da oradaki etkinliklere katılıyorlar. Onu anlatmak istediler.
Evet. Yolculuklar yaşamak gerçekten güzel. Ama bunun neden güzel olduğunu izin verirseniz lütfen dinleyicilerimize biraz daha açıklayın. Engelinizden söz edin. Neden bu kadar önemli olduğunu anlasınlar. Çünkü onlar bizi görmüyorlar. Tam olarak ne olduğunu bilemezler. Nedir şimdi engeliniz?
Bedensel engelle demek bir arabaya mahkum.
Yani bir tekerlekli sandalye.
İstediğiniz zaman tek başınız hareket edemeyebiliyorsunuz. Yani evde hareket etseniz de dışarıya rahat çıkamıyorsunuz. Çoğu kişiler belki fark edemiyor ama ufacık kaldırım bile bizim için çok önemli. Yani dışarı çıkmamız çok önemli.
O ufacık kaldırımı nerede gördünüz, bana söyler misiniz? Bana o kaldırımlar yani, hep çok yüksek ve çok
büyük. Arabalardan da görünmüyor.
Çok fazla. Yani engel aslında çok fazla ama bizler ne kadar çok çıkarsak inanıyorum ki yok olacak. Bütün engellerin dışarıda olmasını istiyorum ben.
Şehirler arası bilhassa otobüslerde seyahat etmek engelimizi iki kat arttırıyor. Evet. Ama onları aşıp da gideceğin yere ulaşmak çok hoş bir şey. Çünkü çeşitli ihtiyaçlarını gidereceğin lavabolar engellilere uygun halde değil maalesef. Ya da bir tane var. Öyle bir küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Van'a gidiyorduk. İşte Van'a yakın bir yerde ihtiyacımızı gidermemiz gerekirken tek bir erkek tuvaletindeydi. Erkekleri çıkarttık. İşte çeşitli önlemler alındı. Birkaç arkadaş o şekilde giderebildi. Bunlar belki çok özel ama çok
önemli, bilinmesi ve öğrenilmesi gereken şeyler.
Engelli donanımları maalesef eksik bu alanlarda. Bunların da giderilmesi gerekiyor.
Sayın Akarsoy, sizin yaşamınızda neler değişti?
Bir kere işte ise 4 duvar arasından kurtuldum. Yani bu çok önemli. Ben sonuçta bir bedensel engelim var. Ama Allah'a çok şükür bir sandalyeye bağlı değilim şu anda. Ama yine de dışarı çıktığın zaman insanların bakışları olsun. Zaten bu belki biraz iğneleyici gibi olacak ama o kadar da tabii sert konuşmak hiç lüzum yok şu anda. İnsanların bakışları bile sizin evden çıkmamanıza çok büyük etken. Yani bir kere bunu öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bunu öğrenmemiz gerekiyor sonuçta. Ben bir insanım, ben de bir bireyim. Bana bakışlarınızda herhangi bir fark olmaması lazım. Ben de nefes alıyorum, değil mi?
Bakmayı öğreteceksiniz.
Mecburen.
Dışarıda olduğunuz sürece onlar da görmemezlikten gelmeyi yani bilecekler işin açıkçası. Hemen bir soru geliyor ama onu yazmaya devam ederlerken üretime yönelmenizde, kısaca yaşama tutunmanızda ailenizin, çevrenizin ne derece katkısı oldu? Sizinkiler eve dön çağrısı yapıyorlar.
Yok. Bilmiyorum gerçekten ama. Bana ailem Sürekli git. Çok destek verdiler. Her zaman arkamdalardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Her konuda doğduğumdan itibaren her zaman benim için kendilerini ifade ettiler. Sağ olsunlar. Ben de onlara eksiklik vermek için koşuyorum.
Aşmakta zaten ailemiz, çok ailelerimiz önemli. Çok önemli rol alıyor. Engellinin sosyalleşmesi açısından arkadaşlarımız bu anlamda ailelerinden destek alıyor. Bazı engelli ailelerimiz var. Engelliden çok kendileri anne baba komplekslerini aşamamışlar. Topluma çıkmak istemiyorlar. Öncelikle bunların aileleriyle uğraşmamız gerekiyor. Onlara bir motivasyon sağladıktan sonra
seminer,
ancak engelli arkadaşlara ulaşmak çok zor bir olay değil. Ailelerini açtıktan sonra.
Çok önemli. İlk başta
öncelikle ailelerde problem.
Seminer. En önemlisi seminerlerin çoğalması. Aile bilinçlenmesi.
Bir önemli konumuz var. Mumlarınızı pazarlamak istiyorsunuz. Bu konuda tabii ki beklentileriniz var. Nasıl ulaşabilirler? Size nasıl katkıda bulunabilirler? Verebileceğimiz adresler var mı? Nasıl bulacaklar sizi?
Bizim Gaziemir Belediyesi Aktepe Mahallesi'nde merkezimiz. Gaziemir Belediyesi Hasan Sabiha Yavaş Engeller Merkezi. İşletmesini derneğimiz yapıyor. Tamamen sivil olarak bizim idaremizde. Başkanlarımız bize destek veriyorlar. Telefon numaralarımızı vereyim. 265-44-77
265-44-77
237-47-17
237-47-17
Kendi telefon cep hattım derneğin hizmetinde kullanıyorum. Onu da verebilirim. 0533-623-2674
Cep telefonumuz.
Cep telefonumuz.
Hesap numaramız
Hesap
var
mı? Hesap numaramız Gaziemir Ziraat Bankası Gaziemir Şubesi 342-490-86-5001
Ziraat Bankası Gaziemir Şubesi. Belki dernek adını da vererek ulaşabilirler.
Engelsiz Yaşam Derneği
adını vererek de bu hesaba destek konusunda yardımcı olabilirler. Adresimizi vermiştik galiba. Altan Aydın Caddesi 47 Taksim 1 Sabiha Hasan Yaraş Engelliler Merkezi Aktepe Mahallesi Gaziemir İzmir. Bilgisayar kursu başlayacak demiştiniz. Evet. Belki internette çalışmalarınız olacak dernekle ilgili. Biz de merakla bekliyoruz. Onu da duyurmak isteriz. Tabii. Teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için sizin mumlarınız bizim gecemizde birer ateş böceği olacak. Sevgilerimizle birlikte yine karşılaşmak
dileğiyle. İnşallah ilerleyen günlerde daha değişik modellerimizi de size ileteceğiz.
Buradan arkadaşlarımıza da öpücükler yolluyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı.
Biz teşekkür ediyoruz tekrar.
Güneşli bir resim çiz bana, sonra mavi bir deniz boya. Güneşli bir resim çiz bana, sonra mavi bir deniz boya. Sıcak kumlarda ayak izlerimiz, öyle çiz öyle kalsın. Sıcak kumlarda ayak izlerimiz, öyle çiz öyle kalsın. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz öyle olsun. Biz güneşten büyük olalım, öyle çiz, öyle olsun. Nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, nen, korkma öyle çiz, çiz, korkma öyle çiz. Hasreti yükle kemirlere, yükle açılsın denizlere. Hasreti yükle kemirlere, yükle açılsın denizlere. En yakın liman bilinmez bir yerde, öyle çiz orada kalsın. En yakın liman bilinmez bir yerde, öyle çiz,
orada kalsın. Biz güneşten büyük olalım. Öyle çiz, öyle olsun. Biz güneşten büyük olalım. Öyle çiz, öyle olsun.
Yasalar engel değil.
Sevgili dinleyiciler, önce telefon numaramız 444-2401-232 İzmir'in alan kodu. Sorularınız için avukat dostumuz Sayın Cafer Tüzün'le birlikteyiz. Merhaba, nasılsınız?
Sağ olun, merhaba efendim.
Sayın Tüzün, geçen hafta bir sorumuz vardı. Elektronik posta adresimize ulaştırmıştı sevgili dinleyicimiz, ancak süre nedeniyle yöneltemedik. Bir iki dileği var ve sonunda da bir sorusu var. Gaziantep'ten Kasım Yıldırım dostumuz. Madde madde sıralamış. Kamuya özürlü memur alımları yılda 3 dönem olarak gerçekleştiriliyor. Her 2 ayda bir neredeyse bir sınav dönemi başlıyor. Bu da her özürlünün yıl boyunca sınavlara hazırlık yapması anlamına geliyor ve psikolojik olarak bizi olumsuz etkiliyor diyor, haklı olarak. Özürlü memur sınavları erişim ve ulaşımlar sağlanmadan farklı illerde değişik kamu kurumlarınca yapılıyor. Bu kamu kurumlarının bilgi birikim tecrübeleri ÖSYM kadar olmamasına rağmen sınavları kendi bünyelerinde yapmaya devam ediyorlar. Memur sınavları değişik illerde ilan edildiğinden, yol, konaklama, yemek ve benzeri masraflarda karşılayamadığından özürlüler, bir eşitsizlik ortaya çıkıyor diyor. İşte sınava giren de var, giremeyen de var. Yani bu koşulları sağlayamayınca. Tabii. Memur sınavlarına başvuru için gittiklerinde Başbakanlık özürlü kimlik kartını gösteriyorlarmış. Kabul edilmiyormuş. Nüfus cüzdanına işlettiğimiz kartı veriyoruz. O da kabul edilmiyor. Görevli yazılı rapor almadan başvurumuzu kabul etmiyor. ÖSYM'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği KPSS sınav puanımı veriyorum. Onu da kabul etmiyor. KPSS puanıyla sadece kamuda işçi ilanlarına başvuru yapacağımı söylüyor. Memur olmak için her defasında yeni sınavlara girmem gerektiğini ve KPSS puanıyla memur olamayacağımı belirtti diyor dinleyicimiz. Özürlüler memur olmak için ayrı, İşçi olmak için ayrı sınavlara girmek zorunda kalıyoruz. Özürlü olsun olmasın, her adayın girdiği her sınavda aynı puanı alma olanağı var mıdır? Olma olanağı var mıdır diye soruyor dinleyicimiz. Farklı, aynı konuda farklı dilekleri ve de şikayetleri var. Bunlar için ne yapılabilir, nasıl çözüm önerilebilir? Tabii ki öncelikle hemen yetkili mercilere dilekçe yazmasını ve bu konuyu dile getirmesini söyleyeceğiz.
Yani, bunlar maalesef ortak sorunlar. Halbuki kanun der ki bu sınavlar özürlünün erişebileceği, özürlüğe erişilebilecek veyahut da özürlünün ona ulaşabileceği yerlerde ve koşullarda yapılır şeklinde bir emir bu. Yasal emir bu. Peki. Ama buna rağmen dinleyicimizin yakınmaları bir gerçek. Bunlar beklenildiği ölçüde ulaşılamıyor. Bu çok acı bir gerçek.
Sınav tarihi açıklandığında Gaziantep'ten diyelim ki Kasım Yıldırım adlı dinleyicimiz ulaşamayacağı bir noktadaysa kendi bulunduğu yerde bu sınavı yapılmasını isteme hakkı var mı? Yasada böyle bir madde var mı?
Valla kendi bulunduğu yerde doğrudan doğru net bir şey yok. Talep hakkı yok ama benim ulaşabileceğim, erişebileceğim yerde bu sınavların yapılması şeklinde bir dileğini iletmesi gerekir devlet personel dairesi başkanlığına. Çünkü bunlar bu sınavların ÖSYM ve Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın işbirliğiyle yapılabilmekte. O nedenle bu başvurular henüz şu anda olumlu sonuç vermemekte. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Örgütlenmek, örgütlenmek. Yani örgütlerimiz, örgütler, engellerin örgütleri bunları dile getirdiği ölçüde, bunları kendilerine amaç edindiği ölçüde bu sonuçlara ulaşacağız. Evet. Çünkü onlar yaşamıyorlar bu olayı. Yaşayan bilir. Bu gerçek. Bunu yok saymak mümkün değil.
Kimlik kartı ile ilgili olarak ne söyleyebiliriz? Özürlü kimlik kartını kabul etmemişler, nüfus cüzdanını kabul
son
etmemişler.
Son derece yanlış bir şey. Çünkü bu özürlü kimlik kartı ve nüfus veri tabanının düzenlenmesi yapılırken Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gidilmekte, başvurulmakta, raporlar alınmakta ve bu raporlar doğrultusunda bu özürlülük kayıtları, bu belgeler işlenmekte. Şimdi özürlü kartı bir kanaat sonucu verilmiyor, bir tahmin sonucu da verilmiyor. Evet. Kişinin beyanı esas alınarak da verilmiyor. Nedir dayanağı? Dayanağı sağlık kurulu raporlarıdır. Bu sağlık kurulu raporlarına dayanarak verilen resmi belgeleri de kabul etmeyeceğiz. Neyi kabul edeceğiz? Hı hı. Bu çok yanlış, büyük eksiklik. Dileyelim ki bu yine örgütlerimizin aslında özürler yasası ham bir yasa. Bu konuda yapılması gereken çok şey var. İşlerlik kazanamıyor bir türlü. Eksikleri çok var ama pratiğe yansıyan tarafı şu dinleyicilerimizin anlattıklarıyla bir kere daha ortaya çıkıyor ki eksikleri çok.
Evet. engellikosu@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, 444-2401 telefon numaramız. Sorularınızı bekliyoruz sevgili dinleyiciler. 232 İzmir'in alan kodu. Bilecik'ten Mustafa Kuz adlı dinleyicimiz aramış. %85 görme engelli, 28 yaşındaymış, engelli aylığı alıyormuş. Annesi ve kız kardeşiyle yaşıyormuş. Annesinin maaşı yok ama kız kardeşinin maaşı varmış. Bakım aylığından yararlanabilir miyim diye soruyor dinleyicimiz. Sayın Tüzün, geçen hafta yayından sonra bir şey konuşmuştuk. Evet. Hep böyle bir aylıktan söz ediyoruz. Evet. Ama dinleyicilerimizin lütfen aklına başka bir şey gelmesin. Biz bu miktarı açıklayalım, söyleyelim. Nedir, ne kadar alıyorlar? Çünkü yaşamdaki birçok şeyden yararlanmaları evet. gerekiyor. Sadece nefes almak değildir hayat. Değil mi?
Şimdi bu engelli muhtaç aylığı, yaşlı, 65 yaşını doldurmuş, güçsüz yaşlı kişilere verilen aylığın 3 katı oluyor. Yani aşağı yukarı net bir şey söylemekten kaçınıyorum ama 230 lira dolayında şu anda alınması gereken 240 lira dolayında bir aylığı var bu kişinin aylık. 3 ayda 700 liraya yakın bir aylık.
Evet.
Bunların bir kısmı da bunun 2 katını alıyor. Yani yaşlı ve güçsüz kişilere verilen aylığın 2 katı o kime veriliyor? O çalışabilecek durumda olup da çalışamayanlara verilen bir aylık. Ama 3 katı, yani yaşlı ve güçsüz kimselere verilen aylığın 3 katı da kime veriliyor? Çalışamayacak durumda olan, iş bulunsa dahi çalışamayacak durumda olanlara verilen bir aylık. Yani 240 lira dolayında bir aylık.
Evet. Ki eğer evin sahibi değilse kira ödeyecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, sağlık sorunu varsa ilaçlarını karşılayacak, gidecek gelecek birçok yaşamsal destek alacak.
Yetersiz şimdi, bu tabii. Örgütler de bu konuda şunu yapıyorlar. Hiç olmazsa bu aylık asgari ücret kadar olabilmeli diye evet. bu mücadeleler yapıldığı evet. zamanda ama şu noktaya gelindi.
Bakım aylığından yararlanabilir mi Sayın
Mustafa? Bakım aylığından bu kişi, kız kardeşinin aylığı var. Kendisinin de engelli aylığı var. Bunların toplamı 3 çarpı 270 yani lirayı toplamından azsa yararlanır. Eğer bu toplamdan fazlaysa yararlanamıyor. Yani ortalama 270 liranın üstüne çıkması lazım kişinin aylığı. 270 liranın altındaysa yararlanıyor. Fakat bunun dışında olduğunda yararlanamıyor. Yani bu da bakım aylığı aman aman pek kurtarıcı olamıyor. Çünkü o kız kardeşinin aylığını bilmiyoruz ne kadar vardır.
Evet.
Eğer o 500 liraysa 240 lirada bu olduğunda 740 lira 3'e bölündüğünde 270'in altında olacağından yararlanabilir bunlar. Evet. Bunlar bakım aylığı için annesi başvursun bu şeye.
Evet.
Bu dinleyicimiz annesine ilişkin. Kendisi başvursun.
Karabük Safranbolu'dan Sabri Akıncı, eşi 13 yıldır MS hastasıymış. Tekerlekli sandalyeye bağlıymış. Aylık düzenli serum ve ilaç tedavileri sırasında hastane ulaşımında güçlük çekiyorlarmış. Hastanenin çok fazla merdiveni var. Evde tedavi olanağı sağlanması için ne yapabilirim diye soruyor.
Evde tedavi olanağı sağlanması için bulunduğu ilin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne, Türkiye'si gibi ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvursunlar. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden sanıyorum bu konuda yasal görevleri de onların evde bakımı sağlamak görevi yardımcı olacaklardır.
Evet. Artvin'den Nursal Bulutlar, 25 ilde düzenlenen engelli memur sınavlarının niçin Türkiye'nin tüm illerinde düzenlenmediğini soruyor. İşte, neden düzenlenmiyor?
İşte Antep'teki arkadaşımızın derdi burada. Yani belli illerde düzenleniyor. Az önce okumuştunuz sanıyorum, Mustafa'ydı o Antep'ten.
Evet.
Kasım mıydı?
Yok, Kasım Yıldırım.
Ha, doğru, Kasım Yıldırım'ın yakınmaları işte gündemde bakınız. 25 ilde düzenleniyor. Tabii bu da erişebilirliği amaca ulaştırmıyor. Maliyet artıran, sınavda kazanıp da zaten bunlar yoksul insanlar. Yani bu sosyal devlet ilkesiyle yeterli ölçüde örtüşmüyor, bağdaşmıyor.
Peki bu konuyla ilgili yasal olarak dilekçe vermenin dışında avukatlar aracılığıyla bir şey yapma şansları var mı? Buna itiraz etme yolu açık
yok
mı?
Yani erişebilirlik kavramını işletmek lazım. Mümkündür, dava açılabilir. Dava açılabilir. Hani ne tutar? Ama dava açıldığı zaman bir kamuoyu yaratılır. Devlet yetkilileri de bunu düşünmeye başlar. Bu birer adımdır. Önceleri ilk cılız adım gibi gözükürse de bu noktalara nasıl mücadeleyle gelinmişse o da o şekilde gelecek.
Devamı
bir vade işidir, bir zaman işidir. Evet. Kararlı bir mücadele işidir. Evet.
Antalya Elmalı'dan Şükriye Durmuş bedensel engelli oğlunun sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi için akülü bir araç talep ediyor. Ne yapabilirim bunun için diye soruyor. Belki belediye veya kaymakamlık.
Sosyal Dayanışma Vakfı'na başvurması büyük yarar getirir. Bu Sosyal Dayanışma Vakfı'nın görevlerini ve imkanlarını bir önceki geçmiş aylardaki bir programda anlatmaya çalışmıştık. Bunlar, bu kurum bu konuda kişiye yardımcı olabilir. Yardım etme şansı da vardır. Bunu mutlaka denesin. Sosyal Dayanışma Vakfı'na başvursunlar.
Evet,
kaymakamlığa bağlıdır o da malum.
Sorular gelmeye devam ediyormuş ama süremiz el verdiğince yanıtlayacağız sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki haftada sürdüreceğiz tabii ki. 444-2401 telefon numaramız. Çorum'dan bir başka dinleyicimiz Sayın Tüzün İbrahim Akıncı, görme engelli bir dostumuz. Memurluk sınavlarında refakatçi okuyucuların diksiyonunun kötü olduğundan şikayet ediyor. Galiba soruları anlama konusunda bir sıkıntı yaşamış. Bir süre de söz konusu olduğu için tabii ki değerlendirmek adına çabuk olunması gerekiyor.
Doğru. Şimdi bu üniversite giriş sınavlarında da bu yaşanıyor. Edindiğimiz bilgiler, tecrübeler bu yolda.
Evet.
Diksiyon çok önemli. Dinlemeye dayalı bu. İyi anlaması lazım. Süreli zamanla da yarış halindedir bu sınavlar. Gerçi bu durumlarda biraz daha süre uzatılıyor yasa gereği.
Evet.
Özürler Yasası'nın 15. maddesine göre yüksek öğretim kurumlarına bir görevler verilmiştir. Bu arada sürenin de uzatılması mümkün ama diksiyon bozukluğu önemli bir yakınma sebebidir. Yerindedir, haklıdır. Hepimiz için geçerli.
Değiştirme hakkı var mı sınav sırasında?
Valla başvursun. Başvurması gerekir. Ben anlayamıyorum.
Evet, bunu yani, dile getirmesi tabii, gerekiyor. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz.
Hatta sınavdan önce başvurursa bu şeyi önlemiş olur.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tüzün. Hafta yine birlikte olacağız. Süremiz yine el vermedi ne yazık ki. Veda ediyoruz. Programı Ahmet Büyükçulacı hazırladı. Kumanda masasında Fethi Gürbüz programı sunan İffet Diler. Hoşçakalın. Engelsiz kalmayın. Engeller sizi yaşamdan uzaklaştırmasın sevgili dinleyiciler.
Engelli Koşu. TRT Podcasting yayınını dinlediniz.